Ayrım 27.
Sayfa 280. Ankara hükümeti Sovyetler Birliği ile ilişkileri geliştirmek için Kasım 1920'de Moskova'ya büyük bir çıkarma yaptı. 3 heyet gönderdi. 7 kişiden oluşan birinci grubun başını Moskova'ya büyükelçi olarak atanan Ali Fuat Cebesoy çekiyordu. İkinci grup 4 milletvekilinden oluşuyordu. Grubun başında Tevfik Rüştü Aras vardı. Bunlar resmi Komünist Partisi üyeleriydi. Üçüncü grupta da yine 4 kişi vardı. Bunlar alınacak silah ve cephane yardımları için gönderilmişti. Bu heyetin başında Erkan-ı Harp Binbaşısı Saffet Arıkan bulunuyordu. Doktor Nazım Ankara'dan gelen 3 heyetten birinin içinde bacanağı Doktor Tevfik Rüştü olduğunu öğrenince çok sevindi. Hemen kaldığı otele gidip onu buldu. İki bacanak hasretle birbirlerine sarıldı. 2 yıldır görüşmüyorlardı. Evliyazadelerin iki damadı Doktor Nazım ve Doktor Tevfik Rüştü Moskova'da Savoy Oteli'nde sık sık buluştular. İki damadın kurtuluşun önderi kim olmalıdır sorusuna verdikleri yanıt ayrıydı. Doktor Tevfik Rüştü İttihatçılık günlerinden beri hep Mustafa Kemal'in yanında yer almıştı. Doktor Nazım ise çizgisini sürekli değiştirmişti. Paris'te Ahmet Rıza'nın yanından kopup Selanik'teki ihtilalci İttihatçılara katılmış, cemiyet ve fırka içindeki gruplaşmada sonuna kadar Talat Paşa'nın yanında yer almış, şimdi ise Enver Paşa'nın Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaracağına inandığı için yanına gelmişti. Aslında Doktor Nazım'a haksızlık yapmamak gerekiyor. Çünkü Ankara'ya gitmek istediğini belirten mektuplara Mustafa Kemal hiç yanıt vermemişti. Mustafa Kemal de haklıydı. Ankara'da yeteri kadar iddiatçı vardı. Bir de onlara teşkilatçılığıyla ünlü Doktor Nazım'ın katılması işlerini daha da zorlaştıracaktı. Doktor Nazım'a kapısını kapatan Mustafa Kemal'in Evliyazadelerin diğer damadı Doktor Tevfik Rüştü'ye güveni tamdı. Moskova'da başında tepesi kırmızı kadife kalpağıyla dolaşan Doktor Tevfik Rüştü'nün Ankara'da ulusal güçlere katılmasının hikayesi hayli ilginçti. Karışık bir olay. Tutuklu bulunduğu Bekir Ağa bölüğünden özel izinle çıkan Doktor Tevfik Rüştü bir gün İstanbul'da tesadüfen görüştüğü Kirazlı Hamdi Paşa'nın 20. Kolordu Komutanlığı'na atandığını öğrenince bir teklifte bulundu. Milliciler Anadolu'ya yapılan her atamaya şüpheyle bakıyorlar. İsterseniz sizin iyi niyetinizi millicileri yöneten yakın arkadaşlarıma anlatabilirim. Kirazlı Hamdi Paşa eskiden beri sarayın adamıydı. Hem başkenti hem Ankara'yı idare edebileceğine inanıyordu. Oysa Ankara Hamdi Paşa'ya pek güvenmiyordu. Doktor Tevfik Rüştü Ankara'nın üzerinde bu kadar kuşkusu bulunan bir komutan için yardımcı olma teklifini götürmüştü. Bilinmiyor. Bilinen bu teklif üzerine Kirazlı Hamdi Paşa Doktor Tevfik Rüştü'nün kendisiyle Anadolu'ya gelmesini istedi. Dipnot. Kirazlı Hamdi Paşa daha sonra Sultan Vahidettin'in yaveri oldu. Ulusal Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yurt dışına sürgüne gönderilen 150'likler içinde yer aldı. İngilizlere sığınıp Romanya'ya kaçtı. Burada Tarikat-ı Salahiye'yi, Kurtuluş Tarikatı kurdu. Yoksulluk içinde öldü. Doktor Tevfik Rüştü Kirazlı Hamdi Paşa ile Eskişehir'e gelince millicilerin bölgedeki komutanlarından Ali Fuat Cebesoy Paşa'yı telefonla arayarak görüşme talebinde bulundu. Sivrihisar'da bulunan Ali Fuat Paşa görüşme talebine şaşırdı. Çünkü Kirazlı Hamdi Paşa kendi yerine atanmıştı. Saray Mustafa Kemal gibi Ali Fuat Paşa'nın da rütbesini sökmüştü. Ali Fuat Paşa artık 20. Kolordu Komutanı değil Batı Anadolu Genel Kuvayi Milliye Komutanıydı. Zaten üniformasını da çıkarmıştı. Ve şimdi düşman safında olan Kirazlı Hamdi Paşa ile birlikte Eskişehir'e gelen Doktor Tevfik Rüştü onunla görüşmek istiyordu. Ali Fuat Paşa Kirazlı Hamdi Paşa'ya ne kadar kuşkuyla baksa da Doktor Tevfik Rüştü'yü Selanik günlerinden tanıyordu. Eski arkadaşını Eskişehir'in hemen dışındaki karargahına davet etti. Görüştüklerinde yanılmadığını anladı. Doktor Tevfik Rüştü hala onlara dostu ve Ankara'nın davasına inanıyordu. Bir diğer iddiaya göre Ali Fuat Paşa milisleriyle Eskişehir'e saldırınca Doktor Tevfik Rüştü Kirazlı Hamdi'nin resmi evraklarını alıp ulusal güçlerin yanına geçti. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, 1992 cilt 3 sayfa 37. Doktor Tevfik Rüştü Ali Fuat Paşa ile görüşmesinin ardından Ankara'ya geçti ve Mustafa Kemal ölene kadar onun yanından ayrılmadı. 23 Nisan 1920'de açılan Büyük Millet Meclisi'nde Menteşe mebusu olarak yerini aldı. Doktor Tevfik Rüştü 1. Meclis'te yer alan 15 doktordan biriydi. Dipnot: 318 kişiden oluşan mecliste 94 memur, 67 hoca, 50 zabit, 47 çiftçi, 21 mühendis, 19 hukukçu, 15 doktor ve 5 de aşiret reisi bulunuyordu. Stalin'in Türklere ilgisi. Doktor Tevfik Rüştü'nün Ankara'dan Moskova'ya uzanan yol hikayesi de ilginçti. Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Mustafa Kemal Moskova'dan esen rüzgarın farkındaydı. Bu nedenle Bolşevikliğin aslında İslamiyet'in uygulanmasından başka bir sistem olmadığını söyleyerek, İslam sosyalizmini hedefleyen ve adı Sovyetler Birliği'ndeki Kızıl Ordu'dan etkilenerek Yeşil Ordu konulan harekete yeşil ışık yakmıştı. Ayrıca sosyalist, Halk İştirakiyum Fırkası gibi sol hareketleri kontrolü altına almak için Ankara'da resmi danışıklı Türkiye Komünist Fırkası'nı kurdurdu. Kurucular arasında kimler yoktu ki? İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Yunus Nadi Abalıoğlu, Mahmut Esat Bozkurt, Refik Koraltan, Hakkı Beyiç, Bayiç ve Doktor Tevfik Rüştü Aras. Ankara, Moskova ile ilişkilerini geliştirmek ve Dünya Komünist Partilerin üye olduğu Kominterne girmek amacıyla Komünist Fırkanın 4 üyesini Doktor Tevfik Rüştü, Fuat Carım, İsmail Süpi Soysallıoğlu ve Besim Atalay Beyleri Moskova'ya gönderdi. Yani Doktor Tevfik Rüştü Ankara hükümeti adına değil, Türkiye Komünist Fırkası temsilcisi sıfatıyla Moskova'da bulunuyordu. Ancak Doktor Tevfik Rüştü'nün başında bulunduğu komünist heyet Moskova'ya ulaştıktan kısa bir süre sonra Ankara'da ilginç gelişmeler oldu. 6000 savaşçısıyla Çerkez Ethem Yeşil Ordu'ya katıldı. Bu arada Mustafa Kemal'in muhalefetine rağmen İçişleri Bakanlığı'na Sosyalist Nazım Bey seçildi. Tüm bunlar Ankara hükümetini harekete geçirdi. Meclisteki kontrolün komünistlerin eline geçeceğini gören Mustafa Kemal hemen sert önlemler aldı. Önce Çerkez Ethem'in üzerine İsmet İnönü Bey gönderildi. Yeşil Ordu ve Halk İştirakiyum Fırkası kapatıldı. Sosyalistlerin yayın organı Yeni Gün'ün binası tahrip edildi. Mensupları İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmak üzere tutuklandı. Çoğu mahkum oldu, Çerkez Ethem Yunanlara sığındı. Ankara hükümeti Yeşil Ordu'nun Çerkez milliyetçiliği yaptığını iddia etti. O günlerde Büyük Millet Meclisi'nin davetlisi olarak Ankara'ya gelmekte olan Türkiye Komünist Fırkası kurucusu ve ilk genel başkanı Mustafa Supi ve 14 yoldaşı Karadeniz'de Sürmene açıklarında kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından öldürüldü. Mustafa Supi ve arkadaşlarını İttihatçıların mı, Kemalistlerin mi öldürdüğü Türkiye tarihinin hala bilinmeyen sırlarından biridir. Dipnot: Mustafa Supi ve arkadaşlarının ölümlerinden sorumlu tutulan dönemin İttihatçısı ve Kuvayi Milliye Yerel Komutanı Yahya Kaptan, Sivas'ta yargılandı, beraat etti. Ancak 1,5 yıl sonra arabasında öldürülmüş olarak bulundu. 1 yıl sonra konuyu meclise taşıyan Trabzon milletvekili Ali Şükrü kaçırıldı ve boğularak öldürüldü. Ali Şükrü'yü öldüren Yahya Kaptan'ı da öldürdüğü iddia edilen Topal Osman'dı. Ulusal Kurtuluş Savaşı günlerinde adamlarıyla birlikte Mustafa Kemal'in korumalığını üstlenen Topal Osman, Ali Şükrü'nün katili olarak yakalanmak istenirken çıkan çatışmada öldürüldü. Sonuçta Mustafa Supi ve yoldaşlarını kimin öldürdüğü belirlenemedi. Bu karışıklık içinde Türkiye Komünist Fırkası'na dağıtıldı, ömrü yalnızca 3 ay sürmüştü. Ankara hükümetin tavrı netleşmişti: sosyalizme hayır, Sovyetler Birliği'ne evet. Ankara'daki gelişmelerden habersiz Doktor Tevfik Rüştü Moskova'daki faaliyetlerini sürdürdü. Hatta çalışmalarının raporlarını Mustafa Kemal'e göndermeye devam etti. Ankara hükümeti 16 Mayıs 1921'de Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa aracılığıyla Doktor Tevfik Rüştü'ye uyarı mektubu gönderdi. Ankara hükümetinin kararını beğenmeyen Doktor Tevfik Rüştü çalışmalarını sürdürdü. Hatta 8 Haziran 1921'de Moskova gazetesinde sosyalizmi öven bir makale yazdı. Doktor Tevfik Rüştü'nün bu tavrından şunu anlıyoruz: hep söylene gelenin aksine Türkiye Komünist Fırkası Mustafa Kemal'e her zaman uysallıkla boyun eğmiyordu. Mete Tunçay, Türkiye'de Sol Akımlar, 1978, sayfa 175. Doktor Tevfik Rüştü Moskova'da hemen her gün Türk Büyükelçisi Ali Fuat Paşa ile buluşuyordu. Ankara'nın tutumunu bilmemesi imkansızdı. Buna rağmen Ankara'yı dinlemiyor, sosyalizmde ısrar ediyordu. O günlerde Moskova'da Ali Fuat Paşa'ya yakınlık gösteren kimdi dersiniz? Yosif Stalin. Stalin ile Ali Fuat Paşa Kremlin Sarayı'nda birkaç kez yan yana geldiler. Bu görüşmeler hem resmi hem de gayri resmiydi. Bazen aralıksız 5 saat sohbet ediyorlardı. Stalin, Ankara hükümetinin cephane yardımlarıyla bizzat ilgileniyor, evrakların takibini kendisi yapıyordu. Vaatlerinin hepsini de yerine getirmişti. O kadar samimi olmuşlardı ki Stalin Ali Fuat Paşa'ya her soruyu sormaya başlamıştı. Paşa Selanik'in Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'da hangisine verilmesi daha münasip olur? Fikrinizi öğrenebilir miyim? Yunanistan'da kalması daha adilane olur. Ali Fuat Cebesoy, Moskova Hatıraları, 2002, sayfa 160. Moskova'daki Türk Büyükelçiliği konukları arasında Enver Paşa, Doktor Nazım gibi İttihatçılar da vardı. İttihatçılar ile Ankara ilişkileri o günlerde henüz tamamıyla kopmamıştı. Ayrıca Ankara hükümetinin Moskova Büyükelçisi Ali Fuat Paşa İttihatçı kimliğinden daha uzaklaşmamıştı. Moskova İttihatçı kaynıyordu. Enver Paşa'nın amcası Halil Kut Paşa Moskova günlerine ilişkin bir anısını şöyle yazacaktı. Gece Anadolu'dan gelen arkadaşlarla Türkiye'nin durumunu konuşuyorduk. Doktor Tevfik Rüştü Bey'e Türkiye'de gerçekten böyle bir partinin, Türkiye Komünist Fırkası, kurulup kurulmadığını sorduğumda şu cevabı aldım. Evet paşam, böyle bir parti kuruldu ve ben de partinin 3. Enternasyonal nezdinde temasını temine memur edildim. Doktor Tevfik Rüştü Bey bunları söylerken son derece ciddiydi. Kendisine takılmış olmak için kendimi kastederek, aman doktor, şimdi siz komünist olmayan bir sefirin, Ali Fuat Paşa'yı kastediyor, ikametgahında onunla birlikte kalıyorsunuz, yiyip içiyorsunuz. Bir komünistin komünist olmayan insanla beraber aynı yerde yatıp kalkması, yiyip içmesi karşı tarafça hangi noktaya kadar ciddiye alınır bilmem. Doktor Tevfik Rüştü Bey birdenbire bunun çaresini düşünür gibi bir hale gelince sözlerime devam ettim. Hem sonra bak doktor, Rusya ile Türkiye pekala geçinebilir. Bunun için de Türklerin komünist olmalarının gereği yoktur. Bence üstelik komünist bulunmadığı halde komünist gibi görünmek gülünç ve tehlikelidir. Yanıtı, paşam sen yanılıyorsun. Türkiye'de kurulan bu teşekkül son derece ciddidir oldu. Zaman benim haklı olduğum ortaya çıkardı. Taylan Sorgun, Bitmeyen Savaş, 1997, sayfa 339-340. Televole Anıları. Moskova'da bulunan Türkler hep siyaset konuşmuyordu kuşkusuz. Üç ciltlik anılarında Sinop'ta başından geçen tecavüz girişiminden karısıyla tüm yaşadıklarına kadar her olayı ayrıntılarıyla yazan, Ankara hükümetinin temsilcisi olarak Rusya'ya gönderilen dönemin Maarif Nazırı Rıza Nur, Moskova'da karşılaştığı Doktor Tevfik Rüştü'den anılarında bakın nasıl bahsediyor. Uzun zamandır kadın gördüğüm yok. Böyle bir zamanda fırsat zuhur ederse erkek baştan çıkar. Kadın da böyle olsa gerek. İşte karı koca hesaplarını buna göre yürütmeli. Birbirinden ayrılmamalıdır. Bir gün bize Doktor Tevfik Rüştü gelmişti. Yahudi kırmızı kadife tepeli bolşevik kalpağı yine kafasında. Kendisine kadınsızlıktan şikayet etmiş. O ondan kolay ne var dedi ve hakikaten akşama iki kadınla geldi. Yedik içtik bu kadınlarla yattık. Yaşasın Doktor Tevfik Rüştü, iyi adamdır. Daima gönül yapar. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, 1992, cilt 3, sayfa 145. Türk siyasetinin renkli siması Rıza Nur bir sayfa sonra ne yazıyor dersiniz? Doktor Tevfik Rüştü Moskova'da sade sessiz dolaşıyor, sade komünistlik taslıyor. Komünistlerle temas arıyor, nihayet Merkezi Umumiye Azası'na ait otelde yatakla buldu. Fakat biraz sonra komünistlerden hakaret görmeye başladı. Otelden bile dışarıya attılar. Bunun sebebini kendisine sordum, söylemedi ama şu olsa gerek, bu adam gayet hafif meşreptir. Rıza Nur küçümsese de Doktor Tevfik Rüştü'nün o yıllarda Moskova'da geliştirdiği ilişki uzun yıllar sürecekti. Moskova'nın Ankara'ya yaptığı yardımların perde arkasındaki isimsiz kişilerden biri de Doktor Tevfik Rüştü'ydü. Doktor Tevfik Rüştü'nün bu ilk diplomatik başarısıydı. Arkası gelecekti. Dipnot. Henüz sosyalist inşayı tamamlamamış, iç savaşlarla mücadele eden, ekonomik krizi aşamayan Sovyetler Birliği, Ulusal Kurtuluş Savaşı boyunca Ankara'ya silah, cephane ve para yardımında bulundu. Silah ve cephane yardımı 39.275 tüfek, 327 makineli tüfek, 54 top, 63 milyon tüfek mermisi, 150 bin top mermisi, 1000 atımlık top barutu, 4000 adet el bombası, 4000 adet şarapnel, 1500 kılıç, 20 bin gaz maskesi. Para yardımı 11 milyon altın ruble, baskın oran Türk Dış Politikası 2001, sayfa 162. Doktor Nazım, şair Nazım Hikmet'le yan yana. Bir dönem Paris nasıl Osmanlı münevverlerinin buluşma yeri ise Moskova'da 20. yüzyılın başında Türk aydınlarının bir araya geldiği bir kentti. Hangi görüşte olurlarsa olsunlar, ki çoğunluğu Moskova'dan dünyaya yayılan sosyalizm rüzgarından etkilenmişti, birbirleriyle samimi ilişki içindeydiler. İttihatçı Doktor Nazım, resmi sosyalist Doktor Tevfik Rüştü, Kuvayi Milliyeci Büyükelçi Ali Fuat Paşa ve komünist şair Nazım Hikmet yan yana gelip sohbet ediyorlardı. Hepsinin tanıdığı ve saygı duyduğu bir isim vardı. Selanik'in son valisi şair Nazım Hikmet'in dedesi Mehmet Nazım. Vali Mehmet Nazım o günlerde hala Malta'da sürgündeydi. İkisi de Selanik doğumlu olan iki Nazım, Doktor Nazım ve şair Nazım Hikmet arasında dostluk var mıydı? Doktor Nazım sert bir politikacıydı, ancak hoş sohbetti. Özellikle gençlerle diyalog kurmayı çok seviyordu. O günlerde 19 yaşındaki komünist Şevket Süreyya Aydemir'le saatlerce keyifli bir sohbet etmişlerdi. Basit görünüşlü, konuşkan, babacan bir adamdı. Görünüşe göre silik bir şahsiyeti vardı. Bütün ömrü boyunca mal, mevki, şöhret hırsı görülmemiştir. Konuşmaların içine her vesileyle hikayeler, meseleler karıştırmayı severdi. İnsan onunla bulunduğu zaman kendisini İstanbul'un Beyazıt Meydanı'ndaki emekliler kahvelerinden birinde ve bir kahve sohbeti içinde sayabilirdi. Halbuki bu basit görünüşlü adamın ardında bizim son imparatorluğumuzun en karanlık devrinin en kanlı hikayeleri ve sorumlulukları vardı. İttihat ve Terakki'nin Paris Teşkilatı'ndan beri üyesiydi. Bir gün ona söz arasında hatıralarını yazmayı teklif ettim. Tabiatça silik ve gölgede görünmeye alışmış bir adamdı. Şahsiyetinin bir hatıra şeklinde ortaya serilişi ona önce biraz garip geldi. Teklifi belki yadırgadı. Fakat sonra bu teklife bir çocuk sadeliği buldu. Evet, belki diğer arkadaşlar gibi yarın beklenmeyen bir anda ve herhangi bir köşe başına beni de devirebilirler. Biz üç arkadaştık. Her gün onunla buluşacak ve her gün birimiz anlattıklarını yazacaktık. Daha o gün işe başladık. Arkadaşlarımızdan biri olan şair Nazım Hikmet onun adaşıydı. Doktor Nazım ne kadar sakinse şair o kadar heyecanlıydı. Hatırat katipliğinde onu kısa zamanda Iskarta'ya çıkarmamız lazım geldi. Çünkü şair doktorun naklettiği hatıraları yazmıyor, doktorla cebelleşiyordu. Örneğin Doktor Nazım meşrutiyetten mi bahsetti? Tamam, şair hemen şahlanırdı. Meşrutiyet inkılabı mı dediniz? Saçma, dünyada bir tek hakiki inkılap vardır. O da proletarya inkılabı. Reaksiyoner burjuvazinin bir oyunu. Hele sizin meşrutiyetiniz, Alman emperyalizmin ve istilacı kapitalizmin bir istismar vasıtası. Bu şahlanan şairi zapt etmeye çalışırdık. Doktor Nazım sinirlenmezdi, tane tane konuşurdu. Canım oğlum, sen gene bildiğin inkılabı yap ama ne yapalım ki, bizim zamanımızda beklediğimiz inkılap meşrutiyet inkılabıydı. Biz de meşrutiyetçi olduk. Onu başaralım dedik, hoş onu da yüzümüze gözümüze bulaştırdık ya. Fakat şair Nazım Hikmet zapt olunmazdı, hemen yerinden fırladı. Karşısındakine son ve en susturucu delillerle en dayanılmaz darbeyi vurmak için sağ elini yumruğunu havaya kaldırarak hemen bir şiir okumaya başladı. Bu şiir proletarya inkılabı hakkındaydı. Sonra gergin vücudu, kanlanmış yüzü, zaferin heyecanından pırıl pırıl yanan gözleriyle hasbının yüzüne bakardı. Nasıl demek isterdi? Daha bir diyeceğin var mı? Hepimiz gülerdik. Tabii Doktor Nazım müsamahalı ve rahat. Biz ise doktordan özür diler ve şairi de yatıştırmak isterdik. Fakat şair sahnenin buralarına kadar beklemezdi. Birden kasketini kapar, gür, kumral, kıvırcık saçlarını bu kasketin içine iki eliyle sıkıştırmaya çalışırken odadan fırlardı. Herhalde parkların birinde yeni bir proletarya inkılabı şiiri yazmaya koşardı. Doktor Nazım bazen güldürücü, bazen manalı, bazen hatta açık saçık fakat her zaman zarifti. Hikayelerini dinlerken hayatı bu kadar karışıklıklar içinde geçmiş ve kendisine o kadar büyük olayların sorumluluğu yükletilen bu adamın bu saf ve çocuksu halini hayretle izlerdim. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, 1993, sayfa 272-273. Enver Paşa Çiçeri'nin resmini yapıyor. Doktor Nazım'ın aksine Enver Paşa günlerini daha çok Sovyetler Birliği'nin güçlü isimleriyle sohbet ederek geçiriyordu. Sık sık Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı Halk Komiseri Çiçeri'nin yan yana geliyordu. Bir defasında Çiçeri'nin portresini yaptı. Enver Paşa'nın ne kadar güzel resim yaptığını yakın çevresi dışında pek az kişi biliyordu. Peşinde Ermeni militanlar olduğu bilinen Enver Paşa ilginçtir, Moskova'da Çiçeri'nin yardımcısı Gürcü asıllı Karahan'la çok sıkı dosttu. Sözü burada tarihi televoloji Rıza Nur'a bırakalım. Ruslar Enver Bey'e çok iyi baktılar. Karahan'ın karısının da Enver'e aşık olduğu söyleniyordu. Enver'in iffet hususunda gayet temiz olmak şöhreti vardı. Herkes bilhassa iddiatçılar Enver için ömründe asla fuhuş yapmamış derlerdi. Bana Berlin'de Profesör S. Potsdam'da hanesinde ziyafet verdi. Meğerse Enver Berlin'de ateşe militer iken bu hanede pansiyon kalmış. Profesörün karısıyla sevişmiş imiş. Diyorlar ki profesörün küçük çocuğu Enver'indir. Profesör de karısını ve o çocuğu hiç sevmiyormuş. Hayat ve Hatıratım, 1992, cilt 3, sayfa 142 ve 248. Maşallah Rıza Nur'un anılarında saldırmadığı, belden aşağı vurmadığı tarihi şahsiyet yok. Enver Paşa 28 Temmuz 1921'de Sovyetler Birliği Hariciye Komiseri Çiçeri'ne son kez yan yana geldi. İki gün sonra Doktor Nazım'la birlikte Türkiye sınırına gitmek üzere yola çıktılar. İttihatçı iki şef Enver Paşa ve Doktor Nazım'ın Türkiye sınırına gitmesinin önemli bir nedeni vardı. Yunan ordusu Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i ele geçirmiş, Ankara'ya dayanmıştı. Enver Paşa ve Doktor Nazım zahmetli ve uzun bir yolculuktan sonra Batum'a vardılar. Yolculuk sırasında bir aksilik yaşandı. Enver Paşa küçük çantasını içindeki elmas yüzükle birlikte kaybetti. Canları epey sıkıldı. Üstelik bekledikleri iddiatçı arkadaşları da ortalıkta yoktu. İstasyonun bir kenarına çekilen 1030 numaralı vagonda beklemeye başladılar. Günlerce beklediler. Küçücük vagon Batum'un rutubetli havasının etkisiyle nefes alınamayacak durumdaydı. Bir o kadar da pisti. Sivrisinekler ikisini de bunalttı. Ne eşyaları vardı ne de doğru düz yiyecek ve giyecekleri. Dışarı çıkamıyorlardı çünkü Ermeni militanlar Batum'da sayıca hayli çoktular. Doktor Nazım sonunda dayanamadı, vagonu terk etti. Gerekli ilişkileri yeniden kurdu, Hopalı Rizeli takacılarla bir araya geldi. Küçük Talat, Lazistan mebusu Hacı Mehmet, Hacı Sami gibi iddiatçıların da katılımıyla 5-8 Eylül 1921 tarihleri arasında Batum'da Türkiye Halk Şuralar Fırkası Kongresi'ni topladılar. Berlin'de kurulan İslam İhtilalleri İttihadı Cemiyeti lağvedildi. Hindistan, Afganistan, Trablusgarp, Fas, Tunus gibi Müslüman ülkeler, topluluklar unutulmuştu. Artık asıl hedef Anadolu'daki işgal güçleriydi. Enver Paşa ve Doktor Nazım'ın Anadolu'ya gelmek üzere olduğunu öğrenen Ankara'da önlemlerini almakta gecikmedi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir'e şifreli bir mektup gönderdi. Enver Paşa'nın yaveri ve şimdi emrinizde Cephe Erkanı Harbiye Reisi bulunan Kazım Bey ile Sabık İstihbarat Şubesi Müdürü Erkanı Harp Kaymakamı Seyfi Bey'in Enver Paşa'ya karşı bağlılıkları devam etmesi tabiidir. Bunların şimdiki vazifelerinden ve Şark Cephesi'nden münasip şekilde uzaklaştırılmalarını ve yerlerine sağlam seciyeli kimselerin tayinini muvafık görüyorum. Dipnot: Kazım Orbay, Enver Paşa'nın kız kardeşi Mediha ile evliydi. O günlerde şüpheyle bakılan Kazım Orbay Paşa gün gelecek, İkinci Dünya Savaşı'nın o çetin son döneminde 1944-1946 Genelkurmay Başkanlığı yapacaktı. Kazım Karabekir, Manastır'da gizli cemiyete birlikte girdiği, Makedonya dağlarında omuz omuza isyancılarla çarpıştığı, kardeş bildiği Enver Paşa'yı Anadolu'ya gelmesi haline tutuklayacak mıydı? Ve işte o günlerde Ankara'nın makus tarihi değişti. Başkomutanlığa atanan Mustafa Kemal'in önderliğinde ulusal güçler 22 gün 22 gece savaşıp Yunan ordusunun ilerleyişini durdurdular. 13 Eylül 1921'de Sakarya'daki zaferin ardından Enver Paşa Anadolu'yu bırakıp tekrar Kızıl Elman'ın peşine düştü. Mustafa Kemal'in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini vermesine bir yıl kalmıştı. Ama bazı işgalciler yavaş yavaş Anadolu'yu terk etmeye başlamışlardı. 13. Bölüm. 5 Nisan 1921 Aydın. Çakırbeyli çiftliğinin doğusunda Baltaköy Köprüsü başındaki İtalyan Bersaglieri, Çekista Birliği Anadolu'yu terk etmek için son hazırlıklarını yapıyordu. 22 gün önce Londra'da yapılan anlaşmaya göre İtalyanlar Anadolu'dan çekiliyordu. Birliğin komutanı Kapitan A. Moro'nun konukları vardı. Ali Adnan Menderes ve Ethem Menderes. İki yakın arkadaş İtalyan askerlere veda ziyaretine gelmişti. İtalyan komutan Moro 2 yıl önce, 17 Mayıs 1919, bölgeye geldiğinde tanışmıştı yabancı dil bilen ve kafasındaki Müslüman imajına hiç uymayan bu iki gençle. 2 yıl önce bölgedeki Türkler İtalyanlarla sıkı dostluk ilişkileri kurmuşlardı. Hatta içlerinden çoğu bölgeyi Yunanlıların değil İtalyanların işgal etmesini istemişti. Örneğin Konya'da Mevlana'nın torunu Mevlevi Çelebi Abdülhalim, soylarının Osmanlı değil Selçuklu olduğunu belirtip, Konya'da İtalyanlara bağlı Selçuki devletini kurmak için girişimlerde bile bulunmuştu. İzmir'in işgali sonrasında bazı Türk tüccarlar İtalyan işgalindeki Rodos'a göç etmeyi yeğlemişlerdi. Göçenlerin elinden tutan kişi ise alanın yerlilerinden Durmuş Yaşar Efendi'ydi. Dipnot: